Ayrım 32.
Bu soruya cevap vermek için J.O.Urmson'un önemli bir yazısından yararlanabiliriz. Biz estetik dışı alanlarda bir takım değerlendirmeler, sıralamalar yaparız. Lokantaları lüks, birinci sınıf, ikinci sınıf diye sıralarız. Çayları filiz, kamelya, turistik diye sınıflandırırız. Bunlar yapılırken bir takım ölçütler kullanılır. Ama bir lokantayı sınıflandıran belediye memurunun kendi duygularına göre hareket ettiğini söylemek aklımızdan geçmez. Kullandığı ölçütler, hoşlandığı şeylere işaret etmez herhalde. Estetik değerlendirmelerde buna benzer bir yön yok mudur acaba? Duygularımızı işe karıştırmadan bir yargıda bulunamaz mıyız? Bir İngiliz oyuncusunu düşünün ki, Shakespeare'in bir eserinde rol almış ama şiir okumasını beceremediği için yanlış heceleri vurgulayarak eseri bozuk okumaktadır. Bir bale artisti düşünün ki parmaklarının ucunda dururken sendelemekte, dengesini kaybetmektedir. Bunlar için biz kötü yargısını verirken o andaki duygularımızı dile getirdiğimiz öznel ve keyfi bir yargılamada bulunduğumuz söylenebilir mi? Pekala biliriz ki bunlar kişisel beğenilere göre verilmiş yargılar sayılmaz, nesnel bir takım asgari ölçütleri uygulayarak varılmış yargılardır. Ama böyle basit durumların dışına çıktığımız zaman iş çatallaşıyor. James Joyce'un Ulysses romanı 20. yüzyılın en büyük eserlerinden biri sayılır. Ve eleştiriciler eseri incelemekle bitiremezler. Çok yönlü, karmaşık bir sisteme göre kuruluşundan, bu kuruluşun eserin bütünü içinde meydana getirdiği ritimden, Joyce'un bilinçaltı tekniğini kullanarak ve yazarın tarafsızlığını büyük bir titizlikle gözeterek, gerek dış dünyayı, gerekse insanın iç dünyasını nasıl bir gerçeklikte önümüze serdiğinden söz ederler. Yargılarını dayandırdıkları bu nitelikleri ölçüt olarak kullanmış oluyorlar. Gel gelelim Sovyet Yazarları Birinci Kongresi'nde 1934, Karl Radek, Ulysses'in gerçekçi sayılamayacağını, Joyce'un romanını aldığı küçük burjuva tiplerinin aynı zamanda İrlanda'daki 1916 isyanına katılan adamlar olduğu halde, romanda bunun yansımadığını söylüyor. Joyce için İrlanda küçük burjuvazisinin milli başkaldırma hareketi mevcut değildir bile ve bundan ötürü eserinde canlandırdığı İrlanda, görünüşteki bütün tarafsızlığına rağmen gerçeğe uymamaktadır. Bizi burada ilgilendiren ölçütlerdeki bu anlaşmazlığın anlamı. Diyebilir miyiz ki birbirine zıt yargılar veren bu eleştiriciler romanı kendi kişisel duygularına ve beğenilerine göre değerlendiriyorlar, keyfi yargılar veriyorlar. Dikkat edersek görürüz ki eseri tutanların öne sürdüğü sebepler, eserin yapısı, yazarın tarafsızlığı ve benzerleri belirli bir çevrede yerleşmiş ölçütlerdir. Bu ölçütleri onaylayan ve kullanan eleştiricilerin duygularına göre keyfi olarak yargıladıkları söylenemez. Radek'in eleştirisini ele alınca bakıyoruz, o da Marksist estetiğin geliştirdiği ölçütleri uyguluyor. Başka bir deyişle onları onaylıyor ama kendi duygularını, hoşlanmalarını açıklamış olmuyor. Şimdi bir öznelci yine karşımıza çıkar ve diyebilir ki, eleştirici X, Y, Z ölçütlerini kullanıyorsa bunları onaylıyor demektir. Madem ki onaylıyor, demek ki bunları beğeniyor, hoşlanıyor bunlardan. Ne yaparsanız yapın, bu eser iyidir yargısı duygusal ve özneldir. Burada aldatıcı olan onaylamak fiilindeki belirsizliktir. Onaylamak, bazı durumlarda tercih ya da hoşlanma gösterebilir. Ama bazen de duygularla hiç ilgisi olmaz. Danıştay bu kararı onayladı sözü, Danıştay'ın duygularını açıkladığı, beğenisine göre davrandığı anlamına gelmez. Kısacası, yerleşmiş ölçütleri onaylamak ve böylece bir değer yargısına varmak, sadece hoşlanma duygusunu dile getirmek değildir. Ama onaylamadaki duygu payının ne kadar az olabileceği unutulursa, öznelcilerin yaptığı gibi bir hataya düşmek mümkündür. Öyleyse büsbütün haksız mı öznelciler? Değil. Henüz şu soruya cevap vermiş değiliz. Nasıl doğuyor ve yerleşiyor ölçütler? İşte bu konuda öznelcilerin haklı oldukları noktalar var. Ölçütlerin doğru belirmesi, kabul edilip yerleşmesi bazen hoşlanmayla ilgilidir. Yukarıda sözünü ettiğimiz çay örneğine dönelim. Niçin A, B, C nitelikleri bulunan çay daha gözde ve pahalı? Çünkü insanların çoğunun bu çeşit çayı daha çok beğendiklerini zaman göstermiştir. Ama bir kere insanların bu tercihi belirlendi miydi, ondan sonra çeşitli çayları değerlendirmek tamamıyla nesnel ölçütlere göre yapılan bir eylem olur. Çay fabrikasında çalışan, ömründe çay içmemiş bir memur bile kullanılan yapraklara, kurutma şekline ve benzerlerine bakarak hazırlanan çayları değerlerine göre ayırır ve filiz çayı, turist çayı diye sınıflandırabilir bunları. Estetikte durum aynıdır demek istemiyorum ama belki buna yakındır. Yapıya ait bazı nitelikler daha saf bir estetik yaşantı sağladığı içindir ki bunlar zamanla birer ölçüt olarak yerleşmişlerdir diyebiliriz. Şimdi anlıyoruz ki öznelciler bir estetik yargıdaki iyiyi ve güzeli nasıl kullandığımızı açıklamada başarı göstermiyor. Ama bazı ölçütlerin nasıl olup da yerleştiğini belirtmiş oluyorlar. Bu demek değildir ki estetikte bütün ölçütler insanların beğenisine, duygularına, estetik yaşantısına göre gelir meydana. Platon'un, Tolstoy'un ve toplumcu gerçekçilerin uyguladıkları bazı ölçütler sosyal fayda teorisine göre gelişmiştir. Bunun içindir ki Radek, Ulysses'i eleştirirken eserin bu bakımdan yararlı olmadığını ileri sürerek farklı bir değer yargısına varıyor. Öyle sanıyorum ki sorunumuzun bir parçasını olsun bulanıklıktan kurtarmış, hatta cevaplandırmış sayılabiliriz. Bir değer yargısı, bu yargıyı öne sürenin beğenisine dayanan, duygularını dile getiren öznel bir önerme değil, nesnel ölçütlere dayanan bir yargı olabilir. Çünkü her ne kadar bazı ölçütlerin belirip yerleşmesinde hoşlanma rol oynuyorsa da, bunların ölçüt olarak benimsendiği çevrelerde ya da toplumlarda bunlar artık nesnelleşmiş sayılırlar ve kendi kişisel beğenisiyle bu ölçütlere katılan ve bunları uygulayan bir eleştiricinin yargısı için duygusaldır demek, duygusal terimini yanıltıcı bir anlamda kullanmak olur. Biraz önce gördük ki duygucular her normatif önermenin duygusal olduğunu iddia ediyorlardı. Oysa yargısında yerleşmiş ve bu anlamda nesnel ölçütleri kullanan eleştirici, gerçi bu ölçütlerden yana olduğunu, bunları onayladığını belli ediyor demektir. Ama yukarıda gösterdiğimiz gibi onaylamanın duyguyla ilintisi çok uzak olabilir. Bunun için diyeceğiz ki bazı değer yargılarında duyguların, heyecanların işe karışmadığı bir ondan yana olma özelliği vardır. Şimdi geçelim sorunun öbür yönüne. Acaba bir bakıma nesnel olduğunu söylediğimiz bu yargı mantıksal bir çıkarım mıdır? Yani değer yargısında vardığımız sonuçla dayanaklarımız arasında sebep-sonuç bağlantısı var mıdır? Ölçütlerimiz varılan sonucu mantıkça gerektirir mi? Eğer gerektirirse, yargının ya doğru ya da yanlış olması lazım. Oysa estetik yargılar doğru ya da yanlış değil, ancak akla yakın, plausible olabilirler. Yargının nesnel ölçütlere dayanmakla birlikte bir mantıksal doğruluğu olamamasının nedeni, bu nesnel ölçütlerin hiçbir zaman genel geçer olmayışıdır. Biraz önce gördük ki Ulysses hakkında zıt yargılara varılıyor ve her iki taraf da nesnel ölçütler kullanıyordu. Bu yargılar için keyfidir diyemiyoruz. Çünkü belli çevrelerde ölçüt olarak benimsenmiş özelliklere dayanıyorlar. Ne var ki bu ayrı çevreler ölçütler üzerinde anlaşmıyorlar. Bir estetik yargının mantıksal bir çıkarım olamaması, tabii yalnız ayrı kültür çevrelerinde, ayrı toplumlarda yerleşmiş ölçütlerin farklılığından ötürü değildir. Aynı kültür çevresinde kullanılan ölçütler dahi genel geçerlikten yoksundurlar. Bu eserlerde ne niteliği var ve ne daima iyi kılıcıdır diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü ne niteliğinin belirli bir eserde iyi kılıcı olması ve yargıya dayanak olarak ileri sürülmesi, eserin diğer ögeleriyle olan ilişkisine bağlıdır. Ne niteliği aslında o bağlam içinde oynadığı rolden ötürü iyi kılıcıdır. Başka bir bağlam içinde hiçbir olumlu rol oynamayabilir. Görülüyor ki ölçütlerin bir bakıma nesnel olmaları, yargının mantıksal bir çıkarım olmasını sağlamıyor. Estetik yargılara doğru ya da yanlış yerine akla yatkın demek istememizin nedeni bu işte. Doğruyla akla yatkın arasında şu farklardan söz edilebilir. 1. Akla yatkınlık ancak doğruluğunu tespit edemediğimiz durumlarda kullanılır. 2. Hiçbir akla yatkın önerme, doğru olduğunu bildiğimiz bir önermeyle çatışma halinde olamaz. 3. P doğrudur ve Q doğrudur önermelerinin zıt olduğu bir halde, P akla yatkındır ve Q akla yatkındır, zıt değildirler. O halde bir eleştiricinin dayanaklar göstermesinin gereği nedir? İyi bir eleştirici, bizim eser karşısındaki yaşantımızı zenginleştirebilir. Eserin ögeleri arasında daha önce görmediğimiz bir takım ilişkileri kavramamızı sağlayabilir. Bunların meydana getirdiği bir dokuyu fark ettirebilir. Bazı toplum sorunlarına dikkatimizi çekebilir belki. Böylece esere bakışını bize aktarabilmiş, biz de eseri bu açıdan görmekle bir şeyler kazanmışsak, eleştirici görevini yapmış demektir. Gerçi işaret ettiği nitelikler her eserde iyi kılıcı olamayacağından, yargının doğruluğu değil, akla yatkınlığı söz konusu edilebilir ancak. Bu da öyle sanıyorum ki eleştiriye yeter. Çünkü eleştiriciden beklenen bir yargıyı kanıtlarla ispat etmesi değil, eseri açıklamak, yorumlamak suretiyle anlatımını ortaya koyması ve tadına varılacak özelliklerini aydınlatmasıdır. Vardığımız sonuçları toplayacak olursak, durumu şöyle özetleyebiliriz. Estetik yargılar her zaman öznel, duygusal ve bundan ötürü bir beğeni işi değildirler. Bir anlamda nesnel olabilirler, çünkü az çok yerleşmiş ölçütler vardır. Ama bu ölçütlerin genel geçerlikten yoksunlukları, estetik yargının mantıksal bir çıkarım olmasını engeller. Bunda bir sakınca yoktur, çünkü genel geçer ölçütler olmadan da iyi eleştiri yapılabilir ve keyfiden uzak, akla yatkın yargılar verilebilir. 16. Bölüm Sonuç. Gözden geçirdiğimiz kuramları ve yöntemleri özetleyerek bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Sanatı yansıtma olarak anlayan kuramlar, edebiyatın dünyaya ve topluma tutulmuş bir ayna gibi gerçekliği yansıttığını söylerler. Sanat eseri gerçekliği yansıtırken, tümelleri belirttiği için insanı ve hayatı açıklayıcı bir rol oynar. Bazı düşünürlerse, gerçekliğin yansıtılmasını sanatın değerini açıklamak için yeterli bulmadıklarından, bunlar genellikle faydacı ve didaktik diyebileceğimiz bir tutum benimserler. Sanat eseri gerçekliği yansıtmakla kalmamalıdır. Ahlaksal, sosyal ya da politik bakımdan eğitici olmalıdır. Bu durumda değerlendirmede başlıca iki ölçüt çıkar ortaya. 1. Gerçekliğin yansıtılmasındaki başarı. 2. Okur ya da toplum üzerindeki etkinin niteliği. Anlatımcılıkta ise önemli olan sanatçının duygularını dile getirmesi ve aktarması. Sanatçının üstün kişiliği, hayal gücü, zengin iç dünyası eserlerinde dile geldiği için okurlar kendi kişisel hayatlarında hiçbir zaman tadamayacakları bir duygu ve yaşantıları sanatçıyla paylaşmak imkanını kazanırlar. Anlatımcılıkta da ahlak değerlerinin işe karıştığı olur. Çünkü bazı yaşantıları ahlak açısından değerli bulmamak mümkündür. Bundan ötürü dile getirilen ve aktarılan duygunun ve yaşantının niteliği önem kazanır. Yine başlıca iki çeşit ölçüt çıkıyor ortaya. 1. Anlatım ve aktarımda başarı, bunu sağlayan içtenlik, özgünlük, hayal gücü gibi meziyetler. 2. Dile getirilen duygunun ya da sanatçının kendi kişiliğinin ahlaksal yönden değeri. Yansıtma kuramlarında ortaya sürülen eğiticilikle anlatımcılıkta bulduğumuz eğiticilik arasındaki fark, birincisinin daha çok bilgisel, ikincisinin ise duygusal yönden sağlanmasıdır. Dikkat edilecek bir noktada, anlatımcılıkta okura aktarılan veya aşılanan duygunun estetik duygu olmadığıdır. Bu kuramlarda estetik duygu inkar edilmezse de, vurgulanan duygu o değildir. Biçimci kuramlar, sanat eserinin dış dünyadan da, sanatçıdan da, okurdan da bağımsız, kendi başına yeterli bir yapıt olduğu inancında birleşiyorlardı. Bundan ötürü de politik, dinsel, ahlaksal sorunlara değil, yazınsal metnin yapısal yönüne eğiliyorlardı. Farklı amaçlarla da olsa. Okur merkezli kuramlara göre ise, okuru hesaba katmayan hiçbir edebiyat kuramı geçerli olamaz. Okura dönük kuramların bir öbeği, edebiyat eserinin okurda uyandırdığı duygusal etkiyi sanatın tanımına temel yaparken, eserin değerini de bu duyguda arar. İkinci bir öbek kuramınsa ortak yönü, okura, anlam sorunuyla ilgili olarak yönelmesidir. Eserin anlamı, okurun katkısıyla bütünlendiği için okur edilgen durumda kalmaz, anlam üretken bir rol oynar. Bu özete şu noktayı da eklememiz gerek. Değer ölçütleri konusunda anlaşmazlık, büyük ölçüde edebiyatla ahlak arasında görülen ilişkiden doğuyor. Edebiyat, ahlakın, dinin veya politikanın yardımcısı mıdır, yoksa bu gibi şeylere karşı hiçbir sorumluluğu olmayan, değeri kendine özgü, bağımsız bir sanat mıdır? Mesele şu, sanatın uyandırdığı estetik yaşantıya, hayattaki diğer değerler arasında nasıl bir yer vereceğiz? Gördük ki, sanatın kendine özgü bir etkisi, yani estetik yaşantısı vardır. Ve bu yaşantı kendi başına bir değerdir. Ama bir de yan etkileri var sanat eserinin. Bunlar ahlak, din, bilgi, politika alanlarında olumlu ya da olumsuz olabilecek etkilerdir. Edebiyatın kendine özgü etkisi mi daha önemli yoksa yan etkiler mi? Eserleri değerlendirirken kullanacağımız ölçütlerin cinsini de bu soruya vereceğimiz cevap teşkil eder. Dikkat edersek bu konuda üç ana grubun belirdiğini fark ederiz. 1. Edebiyatı her şeyden önce ahlak, din ve politika gibi alanlardaki yaşantımıza ilişkin sorunlara göre değerlendiren ve edebiyatı özellikle bunlara karşı sorumlu sayanlar. 2. Edebiyatı her şeyden önce bir sanat olarak değerlendiren ve iyi eserin yalnız güzelliğe karşı sorumlu olduğunu söyleyenler. 3. Edebiyat ile ahlak ve benzeri değerler arasında bir bağ gören ama edebiyatın ahlak alanında olumlu sonuçlarını sanat sınırları içinde kalarak sağlayabileceğini söyleyenler. Edebiyatı her şeyden önce ahlak, din veya politikaya karşı sorumlu sayan birinci gruptakiler, eseri ya tamamiyle ya da büyük ölçüde insanlara yapacağı yan etkilere göre değerlendirirler. Estetik değer kendi başına değerdir veya estetik yaşantı salt yaşantı olarak iyidir demek, bundan daha değerli bir şey yoktur anlamına gelmez. Sanatın kendine özgü, estetik yaşantı uyandırmak gibi bir işlevi olduğunu kabul etsek bile, yan etkilerinin daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Platon'u, Tolstoy'u ve Marksistleri bu gruba örnek olarak verebiliriz. Estetizm diyebileceğimiz tam karşı görüşü savunan, özellikle sanat için sanatçılar, edebiyatın sadece güzelliğe karşı sorumlu olduğuna inanırlar ve başka değerlere araç sayılmasını reddederler. Sanat yalnız güzelin peşindedir ve başka bir işe yaraması gerekmez. Hatta yararlı olan her şey çirkindir. Edebiyatın kötü yan etkileri olsa da buna önem verilemez. Çünkü sanat olarak sağladığı yaşantı hayatta en değerli şeydir. Sanat yaşantısından daha değerli, daha zengin, daha yüce bir yaşantı olmadığından estetik değerle diğer değerler arasında bir çatışma söz konusuysa birincisi için ikincisini feda etmek gerekir. Kısacası hayat sanat içindir. Üçüncü gruptakiler yukarıdaki iki ucun arasında yer alırlar. Sanat yaşantısı, sanat için sanat öğretisinin iddia ettiği gibi en yüksek değer değildir. Diğer değerler arasında bir değerdir o. Edebiyatın bir takım yan etkileri de vardır, olumlu ya da olumsuz. Ne var ki edebiyatın olumlu yan etkiler meydana getirebilmesi için ahlak ya da politika uğruna bir araç olarak kullanılması gerekmez. Edebiyat, didaktizme kaçmadan, belli bir öğretiyi ya da ideolojiyi öne sürmeden, sırf edebiyat olarak kalarak da estetik değerden başka değerleri sağlayabilir. Bizi kendi hayatımızın sınırlı yaşantıları dışına çıkararak, düşünce ve duygu bakımından daha çeşitli bir dünyaya sokar ve böylece başka insanları daha iyi anlamamızı ve onlara yaklaşmamızı sağlar. Edebiyat eserlerindeki kişiler ve bunların içinde bulunduğu durumlar, genellikle bir ahlaksal seçim yapmayı gerektiren çatışmalar koyarlar ortaya. Böyle durumlarla karşılaşmak, okurların ahlaksal, politik ve benzeri alanlardaki ufkunu genişletir, deneyimlerini artırır, düşünme yeteneğini kamçılar ve olgunlaştırır. Bir edebiyat eseri bu olumlu yan etkileri açıkça ders vererek değil, çeşitli kişileri çeşitli durumlarda canlı olarak önümüze koymakla daha iyi meydana getirir. Öyleyse bir eserin yararlı yan etkileri olabilmesi için önce başarılı bir sanat eseri olması şarttır. Bundan ötürü değerlendirmede kullanılacak ölçütler her şeyden önce sanat ölçütleridir. Ancak bazı hallerde sanat değeri yüksek bir eserin yan etkiler bakımından zararlı görülmesi ihtimali vardır. O zaman estetik değerlerle diğer değerler arasında bir tercih yapmak zorunluluğu doğar. Bugün edebiyat tartışmalarında estetik ve estetik dışı ölçütler çatışması süre gelmektedir. Edebiyat eserlerinin çoğunda bu iki çeşit değer de yer alır. Gel gelelim, eseri değerlendirmek için elimizde hazır bir cetvel, bir terazi yok. Hayatla sarmaş dolaş edebiyat eserlerinin sadece yapısını dikkate almak ve hayat değerlerine gözümüzü kapamak kısır bir yöntemle yetinmek olur. Ne ki, yan etkilere önem verenler, eserin yapısı üzerinde biçimciler kadar titizlikle durmadıkça, onların da ölçütleri bir sanat eserinin hakkını vermekle yetersiz kalacaktır. Kitabın sonu. 18 Temmuz 2000.